Ayrım 2.
Tip içeriye girdim. Merdiven, lağım, küf ve gaz kokuyordu. Ağır ağır en üst kata çıktım. Yollarda geçirdiğim gecelerin sabahında ya da akşam geç vakit, bu merdivenleri sessizce, gizlice tırmanır kapını çalardım. Tavanı, duvarları dökülen odanın bir köşesinde iki kişilik güzel bir sofra kurmuş olurdum. Vakitlerden sabahsa çeşit çeşit reçel ve peynirle çay, akşamsa bulunabilecek en güzel hazır mezelerle şarap, iştah açıcı bir şekilde bizi beklerdi. Konuşur konuşurduk, söz hiç bitmezdi. Bir yandan sevişirken, bir yandan şeftali ya da portakal yerdim. Üst katın, odamızın kapısının önünde durdum ama kapı yoktu. Kırık camlardan esen serin bir rüzgar, olmayan kapının eşiğine kadar geliyordu. İçeri girdim. Oda bomboştu. Masa şu köşede, camın önünde dururdu. Karşıda duvara yaslanmış oymalı antika karyola vardı. Yatağa sinen kokum uçup gitmesin diye çarşafları ben yeniden gelene kadar değiştirmezdin. Havayı kokladım. Bize ait bir koku aradım. Hiçbir köşede en küçük izimiz kalmamıştı. Pencerelerden birinde asılı duran yırtık perde de bize ait değildi. İçimi büyük bir keder kapladı. Kedi tırmığı hastalığına yakalanan arkadaşımın mutluluğunun bedeli hakkındaki sözlerini hatırladım. Bedeli fazlasıyla ödediğimi düşündüm. Yüksek bir bedeldi. Ama aşkın, dostlukların, inancın, ütopyamızın, tüm hayatımızın vermiş olduğu mutlulukların bedeli tabii ki yüksek olacaktı. Hayatla ödeştiğimi orada o harap evde anladım. Hiç borcum kalmamıştı. Uzatmalar gereksizdi, ödeşmiştik. Nereye gideceğimi ilk kez o zaman düşündüm. Alice Harikalar Diyarında kitabından bir bölüm geldi aklıma. Alice'in dört yol ağzında karşısına çıkan kediye sorduğu soru. Hangi yola sapmalıyım? Çevremde bu soruyu sorabileceğim bilgi bir kedi yoktu. Ama kedinin cevabını hatırlıyordum. Bu senin nereye gitmek istediğine bağlı. Merdivenleri koşarak inip sokağa çıktım. Sokak 20 yıl önce nasılsa öyleydi. Her şeyin değiştiği, yıkıldığı, tanınmaz olduğu bir dünyada, bezemeleri dökülmüş 3-4 katlı kagir apartmanları, ahşap konakları, eğri büğrü kırık dökük kaldırımları, kaldırım kenarlarındaki çöpleri ile Beyoğlu'nun arka taraflarındaki bu sokakta değişen tek şey insanlardı. Henüz 20'lerini süren iki gencecik sevgili yoktu artık. Karşı binadaki beyaz Rus madam, alt katta oturan yaşlı kemancı, bir sonraki evde barınan çok çocuklu dokumacı ailesi, Rum meyhaneci, gencecik topal orospunun veresiye hesabını aynı olarak da kabul eden bakkal amca, hiçbiri burada değildi artık. Kedinin sorusunu yüksek sesle kendi kendime sordum. Nereye gitmek istiyorum ben? 20 yıl öncesinin sokağında, eski yıkık evin önünde öylece durmuş beklerken, içimdeki dayanılmaz gitme isteğinin gerçekte bir dönme tutkusu olduğunu anladım. Geriye, yani aşkların ilk gününe, ilk sevişmeye, ilk yürek çırpıntılarına, geriye, yani yaşamın devrimle, eylemle, umutla, inançla eş anlamlı olduğu günlere, henüz çökmemiş, yıkılmamış, kan içinde kalmamış bir dünyaya, benim olan, yabancılaşmamış bir kente geri dönüş özlemi. Her şeyi, kaçışımı bile umutsuz kılan bir dönüşün imkansızlığıydı. Gitmek istediğim tek yer kendi geçmişimdi. İçimde geç kalmış olma duygusu, bir daha yakalanmaz, ele geçmez, yaşanmaz olanın hüznü, pişmanlığı. Tükenip giden. Uykuyla uyanıklık arası bir kabus gibi yaşadığı sonraki günlerde, akkavaklardan dökülen haziran karları, terk edilmiş eski bir Rum evi, karlı yamaçlara yaslanmış ortaçağ şatoları, akşamın İstanbul'a yumuşacık inişi, Kızıl Meydan'ın üstünde parlayan yakut yıldız, New York'un evcil sincapları, göğsü ve patileri beyaz bir kara kedi, durgun göllerde Eflatun güneş batışları, cam göbeği sular, Hitit kabartmaları, İspanya İç Savaşı'nın hüzünlü türküleri, mor salkımlı çardaklar, erguvanlar, bağlar, zeytin ağaçları, peynir ve şarap, şeftali kokulu öğleden sonra sevişmeleri, dudaklarının kenarındaki yorgun büklüm, kuzeyi çağrıştıran olgun buğday rengi saçları, aklının aydınlığı, sezgilerinin insanı bazen ürküten derinliği, hayır bunların hiçbirini, onun sevdiği ve onda sevdiği hiçbir şey değil, omuzlarından tutup yüzüne yaklaştırdığında gözlerinde gördüğü bakışı hatırlayacaktı. Çevresi av köpekleriyle sarılmış yorgun, yaralı bir hayvanın, dehşet ve umutsuzluk dolu, ıslak, çılgın, çaresiz bakışı. Peşinden kovalayan avcılardan ve köpeklerden kaçan, bir an kurtulabileceğini sanan, Sonra gerçeği kavrayan bir dişi geyiğin ön bacaklarını büküp yere çöktüğü andaki çaresizliği, teslimiyeti. Yıllarca sürmüş beraberliklerinin, anılarının, alışkanlıklarının, paylaşılmış bunca şeyin üstüne kara bir çarpı çeken bakışlarına dayanamayıp gözlerini kaçırmaya çalışırken, paniğe varan bir çaresizlik içinde karısını omuzlarından tutup hafifçe kaldırmış, sarsmıştı. Başının yastığa düşerken çıkardığı yumuşacık sesi, artık hiç direnmeyen bedeninin inceliğini, birkaç tutam ak düşmüş buğday rengi saçlarının yastığa dağılışını ve cam gibi sabitleşmiş Ela gözlerindeki o yenik, tükenmiş, dayanılmaz bakışı hiç unutmayacaktı. 3 gün öyle ilgisiz, dilsiz yatmış, sonra bir sabah kalkıp giyinmiş, evi toplamış, birikmiş bulaşıkları, çamaşırları yıkamıştı. Sonraki günlerde de sokağa falan çıkmadan hep ev işleriyle uğraşmış, yüzünde sanki kırmızı boya kalemiyle çizilmiş yapay bir gülümsemeyle, belki de bir kas kasılmasıydı, odadan odaya dolaşmış, canlı, biraz sinirli, duygu ve tutku dolu sesine hiç benzemeyen yumuşak, renksiz, tonlamasız bir sesle konuşmuş, hiçbir şey olmamış oynamıştı. Az konuşuyordu, oysa çok konuşurdu. Her zaman anlatacak, soracak bir şeyleri vardı. Gündelik yaşamı sükunet ve doğallıkla sürdürüyor, soru sormuyor, eleştirmiyor, tartışmıyor. Evin içinde bir kedi kadar sessiz ve yumuşak geziniyordu. Son yıllarda gitgide sıklaşan evlilik bunalımlarının en ağırlarından birini daha atlatmış olduklarını düşünüp rahatlamıştı. Daha önce de birkaç kez ayrılığın eşiğine gelmişler, beraberliklerinin yılların aşındırmasına dayanamayıp sallandığını sezmişlerdi. Ufak tefek olaylar, gelişi güzel söylenmiş bir söz, özensiz bir davranış, dikkatsiz bir yüz buruşturma, alışkanlığın getirdiği ilgisizlik, belki de güven duygusunun sonucu olan miskin bir rehavet ve aldırmazlık, tıpkı metal yorulması gibi dediği duygu yorulması, ilk bakışta anlamsız, hatta gülünç gelebilecek küçük şeyler ve gitgide derinleşen, büyüyen bir uzaklık. Her türlü engele, ayrılıklara, yasaklara direnmiş olan ilişkileri, yıllar geçtikçe kendi iklimlerinden, topraklarından, köklerinden koparılan bitkiler gibi solmuştu. Alışkanlığın, kanıksamışlığın, bıkkınlığın yorgunluğu çökmüştü üstlerine. Dönüşten sonra her şeyin değişeceğini, geçen yıllara, ilerlemiş yaşlarına rağmen birbirlerini kendi topraklarında yeniden bulabileceklerini hayal etmişlerdi. Duyguları ne kadar aşılmış olursa olsun, yollarında dolaştıkları, gecekondularında, işçi mahallelerinde saklandıkları, kaçaklık günlerinde gizli köşelerinde seviştikleri, her biri bir başka masala açılan sokaklarında kayboldukları, bir insanı severmişçesine tutkuyla sevdikleri bu şehirde, aralarındaki görünmez duvarın yıkılacağını, birbirlerini yeniden bulacaklarını ummuşlardı. Oysa ikili yalnızlıkları, suskunlukları, iletişimsizlikleri dönüşten sonra daha da artmış, neden hala birlikte oldukları sorusu, açıkça dile getirilmese de bir kara taş gibi evin ortasına çökmüştü. Geceler boyu yan yana ikimiz de uykusuz yatardık. Yüreğinin atışlarını, vücudunun ürperişini, kesik kesik soluğunu duyardım. Aynı şeyleri düşündüğümüzü bilir, aramızdaki 5-10 santimlik uzaklığı aşamazdım. Sanki dokunma duygumuzu kaybetmiştik. Birkaç dakikalık kaçamak buluşmalarda, kimse üstümüze gelmesin diye kapıya dayanıp ayakta sevişen, otların, toprağın, kumların, çakıl taşlarının üstünde, yerlerde, kediler gibi kızgın, ıslak, hayvanca ama müthiş bir istek ve doyumla birleşen, aramızdaki cinselliğin yoğunluğundan, şiddetinden ürken biz, ilk hangimizden gelmişti bu uzaklık bilmiyorum. Bir başka kadın, bir başka erkek yüzünden miydi? Hayır, onlar neden değil, sonuçtu. Vücutlarımız her geçen gün uzaklaşıyor, vücutlarımız uzaklaştıkça aramızdaki bağlar da bir bir çözülüyordu. Her gün biraz daha yabancılaştığımızı, seni biraz daha yitirdiğimi hissediyordum. Senden sıkılıyor, kaçmak istiyor ve bundan utanıyordum. Bekar odama gizlice gelip yatağa uzandığın günlerde, üstünde seviştiğimiz çarşafı, o güzel sarı saçlarının kokusunun sindiği yastığı bir daha gelişine kadar değiştirmezdim. Ama artık kokunu sevmiyordum. Günler geçiyor, yüzüne doğrudan bakmıyor, gözlerini aramıyor, saçlarını okşamıyordum. Seni kaybetmiştim. Müsrifçe harcamıştım, biliyordum. Ama elimden bir şey gelmiyordu, yorgundum. Yalnızca kadınlara özgü sezgi gücüyle öteki kadının varlığını belki daha ilişki başlamadan önce fark etmişti. Gündelik yaşamlarından küçük ayrıntılar hatırlıyordu. Bir bahane bulup evden çıkmaya hazırlandığı bir tatil günü, ''Ne kadar uzun zamandır birlikte sinemaya gitmedik. Görmek istediğim güzel bir film var. Hadi gidelim.'' demişti. Ben deyip acele bir yalan uydurmaya çalışırken, dudağının kenarındaki bir zamanlar o kadar sevdiği hüzün çizgisinin derinleştiğini, gözlerinin buğulandığını fark etmişti. Sonra bir gece, belki de üst üste birkaç gece, karısı uzun zamandır yapmadığı bir şeyi yapmış, yatakta kocasının tarafına yaklaşmış, çıplak bacağını onun bacağına dayamış, elini tutmaya çalışmıştı. Birkaç saniye, belki de birkaç dakika öylece kalmış, sonra en küçük bir karşılık görmediği bu yakınlaşma çabasına son vermiş, kendi tarafına, yatağın en ucuna büzülmüş, neredeyse görünmez olana dek küçülmüştü. Karısının o anda gerçekten de yok olmak istediğini, bir şeyler sezdiğini, büyük bir acı ve öfke duyduğunu hissetmiş ama ona uzanamamıştı. Belki daha kendisi bile böyle bir ilişkiye başlayacağını bilmeden, öteki kadın henüz sadece hastanede geçen sıkıcı ve güç saatlerini paylaşan bir iş arkadaşıyken o olacakları sezmişti. Öteki kadın, üzerinde fazla düşünülmeyen, sonuyla ilgilenilmeyen, nasıl gelişirse öyle doğal akışına bırakılmış bir ilişki. Büyük bir aşk, bir tutku değil. Yumuşacık bir oyalanma, 50'sine yaklaşmış erkeklerin bilinçaltı korkularının panzehiri, yeninin çekiciliği, nasıl başladığını kendisinin bile hatırlamadığı, belki de bıkkınlığını, miskinliğini, tükenmişliğini aşabilme umudundan ibaret bir çaba. Bir akşam, sevgilisiyle buluşamayacak kadar yorgun olduğu bir hastane gününden sonra eve erkence döndüğünde, karısını her zaman oturduğu yerde, hayatımın tek lüksü dediği muhteşem İstanbul görüntüsüne açılan pencerenin karşısında elinde bir kitap ve içe kadehiyle bulmuştu. Sayfalarını karıştırmayı sürdürdüğü kitaptan bir an için başını kaldırmış, Ravenna'nın Eşsiz Bizans Mozaikleri adlı bir kitaptı. Olağan sıradan bir sesle, ''Bugün bir yerde tesadüfen sevgilinle tanıştım.'' demişti. ''Düşündüğüm kadar genç ve güzel değil ama hoş ve akıllı.'' Bir şeyler söylemeye çalıştığını görünce gülümsemişti. ''Sus, hiçbir şey söyleme. Sen kötü bir yalancısındır.'' Daha sonra olanları öfke, utanç ve pişmanlıkla değil, derin bir hüzünle hatırlıyordu. Bir süre karşılıklı susmuşlar. O, önündeki kitabın sayfalarını yapay bir dikkatle çevirmeyi sürdürmüş ve aynı renksiz bir teviye sesle mırıldanmıştı. ''Bir başka kadın, bir sevgilin olması değil bana ağır gelen. Dayanamadığım, her şeyin böyle tükenmesi, bitmesi, umutsuzca sona ermesi, zamana yenilmek, aşınmaz sandığımız duyguların aşınması, yıkılmaz sandığımız dünyaların yıkılması, en kötüsü de bütün bunlara alışmak. Aşklarımızın, tutkularımızın, sevgilerimizin, dostluklarımızın tükenişine alışmak, her yanda akan kana, vahşete, namussuzluklara, ne için yola çıkmış, ne için yaşamış, savaşmışsak, hepsinin sıfırlanmasına alışmak. Bütün bunları uzaktan ilgisizce seyretmeye, artık hiçbir heyecan, hiçbir öfke duymamaya alışmak. Senin bir başka kadını sevdiğin, bir başka kadınla yattığın, bir sevgilin olduğu fikrine alışmak. Benim bir başka adamla, hem de öyle aşk tutku falan olmadan, iş olsun vakit dolsun diye, ya da sadece o istedi diye birlikte olmamın, onunla yatmamın, ikimiz açısından da sorun olmaması. Bütün bunların, 20 yıl evlilikten sonra pek doğal olduğunu, benzer bütün evliliklerde, benzer bütün çiftlerin benzer şeyler yaşadığını bilmek. Dayanamadım, her şeyin sıradanlaşması, olağanlaşması, bayağılaşması. Sonra bağırmaya başlamıştı. Birkaç saniye önceki sakin kederiyle hiç ilgisi olmayan, sanki yüzyıllardır göğsünde birikmiş, düğümlenmiş ve birden dışarı fırlayıp sese dönüşmüş bir feryattı bu. Sesi dakikalarca duvarlarda, camlarda, sokaklarda, ağaçlarda yankılanmıştı. Ağız dolusu küfür ettiği, eline geçen her şeyi, çok sevdiği küçük cam biblolarını bile fırlatıp kırdığı, sonra kendinden geçip yarı baygın yatağa taşındığı ve 3 gün ölü gibi yattığı bu ürkütücü krizi atlatabileceklerini düşünemezdi. Ama atlatmışlardı. Kurulu düzen yeniden egemen olmuştu. Üstelik aylar sonra ilk defa sevişmişler, birbirlerine dokunmuşlar, cinselliği yeniden birlikte yaşamışlardı. Başlangıçta sevişmeleri eskisi kadar ateşli, pervasız, doyumlu değildi. Geçici bir iktidarsızlık yaşamakta olduğunu bile düşünmüş, organının yeterince sertleşmeyeceği korkusuna kapılmış, paniklemiş, bunu karısının da sezdiğini fark etmiş, eli ayağı büsbütün dolaşmış ama sonra her şey düzelmişti. Karısının tüm kuşkularını silecek, Hayatında ondan daha önemli hiçbir kadın, hiçbir köklü duygusal ilişki olmadığına inandıracak yoğunlukta bir sevişmeydi. Bütün umutsuzluğuna rağmen, bıraktıkları yerden yeniden başlayabileceklerini, dünyayı değiştiremeseler de, en azından özel hayatlarında uyumu, ruh dinginliğini, hatta belki mutluluğu yeniden yakalayabileceklerini hayal etmişti. Bir gün ansızın gideceğini, yazı masasına üzerinde sadece hoş çakal yazılı, küçük bir pusula bırakarak kaybolacağını düşünmek için gözlerine çakılıp kalmış umutsuz bakış dışında bir neden yoktu. O korkunç geceyi izleyen günlerde, eve hep içinde garip bir korku ve huzursuzlukla dönmüş ama her seferinde karısını evde, işine ya da bir kitaba dalmış, sükunet içinde yaşarken bulmuş rahatlamıştı. Sonraki günlerde yıllardır birlikte yaşadığı, bunca şeyi paylaştığı kadını ne kadar az tanıdığını anlayıp şaşıracaktı. Olayı bütünüyle yok sayışı, aylardır hatta yıllardır her türlü yakınlaşmayı, hele de cinselliği reddederken artık arzulu, tutkulu sevişmelere hep hazır oluşu, doğal yapısıyla çelişen alışılmadık uysallığı, sükuneti, suskunluğu, teslimiyeti çözemediği güzel bir bilmeceydi. Hayır, gitmesi, evi terk etmesi için artık bir neden yoktu. Sorunlar büyük ölçüde aşılmıştı. Peki ya gözlerine çivilenmiş o garip bakış, ya o iki kelimelik küçük pusula? Hoş çakal, aramızdaki en eski, en yoğun anı ve anlam yüklü sevgi sözcüğü. Sevdiğim kadının ardından pehu pehu diye uluyarak dil bir karış dışarıda koşturan aşık bir çakaldım. Pehu pehu, çakal uluması bazen azgın bir cinsel isteği, bazen şefkat ve teselli ihtiyacını, bazen bir şikayeti ama her zaman sevgiyi anlatırdı. Yattığımız yerden gökyüzü görünürdü. Bit pazarından alınmış oymalı, yaldızlı bir ahşap karyolada sevişirdik. Beyoğlu'nun arka sokaklarında eski bir evdi. Damının bir köşesi akar, akmakta ne söz, yıldızlara açılırdı. Kim bilir hangi konağın gelin odasından çıkmış oymalı yatak, bekar evimin yoksul görünümüyle tam bir çelişki yaratırdı. Akşam saatlerinde gizlice gelir, kapıyı bir kedi gibi tırmalar, araladığım kapıdan bir kedi çevikliği ve zerafetiyle içeri süzülürdün. Uzun buğday rengi saçların kapının rüzgarında savrulurdu. Sevişmeye daha kapının ardında başlar, yatağa yarı soyunluk sarmaş dolaş varırdık. Kokun kaybolmasın diye değiştirmediğim buruşuk çarşaflar seni beklerdi. Peu, peu diye ulurdum. Hoş çakal, hoş çakal, dil bir karış dışarıda koş çakal. Nakaratını birlikte tekrarlardık. Bu anlamsız tekerleme bütün aşk fısıltılarından, bütün sevgi sözcüklerinden daha tahrik ediciydi. Bazen sabah erkenden, yollarda uykusuz geçmiş bir gecenin mutlu yorgunluğunu sürükleyerek gelirdin. O zamanlar şefkatle usul usul okşardım seni. Çay hazırlardım. Sevdiğin gibi incecik kesilmiş kızarmış ekmek dilimlerine yağ sürer, peyniri özenle yerleştirirdim. Heyecanla, tutkuyla anlatırdın. Kadın işçilerle yapılan eğitimler, grev çadırlarının önünde çekilen halaylar, marşlarla, devrimci türkülerle inleyen acılı ve öfkeli cenaze törenleri, gençlik yürüyüşleri, miting meydanları, gizli hücre toplantıları odamızı doldururdu. Seni ancak dudaklarından öperek sustururdum. Elinden tutup usulca yatağa götürürdüm. Böyle günlerde ensende sımsıkı topladığın uslu küçük saçların çözülmüş başak demetleri gibi yastığa dağılırdı. Yanık buğday rengi tenin dudaklarımın ve parmaklarımın temasıyla ürperir, yorgunluğun ve mahmurluğun ağır ağır arzuya, şehvete dönüşür, vücutlarımız uzun bir haz dalgasında birleşirdi. Bazen azgın cinselliğimizden korktuğunu söylerdin. Cinsellik biter, bir gün insan, her şeyin, kasların, sinirlerin ve beynin bir oyunundan ibaret olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelir, bıkar, yorulur, aşınır. O günün gelmesinden korkuyorum derdin. O gün geldiğinde sevgi kalacak diye yatıştırırdım seni. Ortak inançlarımız, savaşımız, uğruna birlikte savaştığımız, bizi birbirimize bağlayan gerçek bağlar kalacak. Uzun, acıklı, yalvaran bir peu çekerdim ardından. Birbirimize bir kez daha sarılırdık. Nice zamandır peu diye ulumadım. Aşık bir çakal olduğumu unuttum. Küçük pusuladaki hoş çakal bir sitem, hüzünlü bir hatırlatma, bir özlem ve bir vedaydı. Ardında kokusunu, rengini, havasını, titreşimlerini, bir de pusuya düşmüş, yaralı geyik bakışlarını bırakarak gitmişti. Herkes büyük bir telaş içinde onu ararken, kendisinden başka kimsenin görmediği, fark etmediği, Kıstırılmış yaralı hayvan bakışlarını hatırlayıp karısının dönmemek üzere gittiğini anlamıştı. Defalarca tekrarlanan anlamsız, bunaltıcı sorgular, bir faili meçhule kurban gittiğine inanan dost çevrelerinin bitmez tükenmez araştırmaları, tutanaklar, ifadeler sırasında, kısa bir süre içinde olsa kuşku yaratan suskunluğu, dalıp dalıp gitmeleri, ilgisiz görünmesi bundandı. Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Dernekleri, faili meçhul cinayetleri, kayıpları araştıran kuruluşlar, uzun kayıp listelerine yeni hem de sıradan olmayan bir ad daha eklerlerken, işe yarayacak bilgi vermekten kaçınması, fazla ortalarda görünmemesi bundandı. Varsın, isteyen ilgisizliğine istediği anlamı yüklesin. Aslında onu ilgilendiren tek şey, arayanları oyalayıp karısının izini bir an önce kaybettirmesini sağlamaktı. Tıpkı kaçaklık günlerinde olduğu gibi. Kaçardık. Uzun bir bekleyiş, bitmeyen bir kaçıştı hayatımız. Çeşitli adlar, çeşitli kimliklerle evden eve, mahalleden mahalleye, kentten kente taşınır, izimizi kaybettirmeye çalışırdık. Zaman zaman birilerinin yakalandığı, hiç umulmadık birinin konuştuğu haberi gelirdi. Çemberin daraldığını hissettiğimiz zamanlar birbirimizden ayrılır, hiç buluşmadan, hiç görüşmeden, hayvanca bir üçgüdüyle birbirimizin izini sürerek saklanırdık. Birlikte gizlendiğimiz evlerde, her kapı çalışta kasılan, maskeleşen yüzünde korkuyu görürdüm. Geceleri sokakta adımlar sıklaşınca, yüreğinin nasıl hızlatmaya başladığını, sırtının nasıl ürperdiğini, parmaklarımın ucunda duyardım. Tehlikeyi ne kadar yakın hissedersek o kadar hırslı, o kadar ateşli sevişirdik. Sesimiz, iniltilerimiz duyulmasın diye yüzümüzü yastıklara gömer, birlikte yaşadığımız buluşma ve boşalma anındaki çığlığımızı yorganların arasında ya da birbirimizin vücudunda boğardık. Kesin yasaklara rağmen ne çok şeyi tehlikeye atarak gizlice buluştuğumuz olurdu. Her defasında bunun son kaçamak olmasını diler, pervasızlığımıza kendimiz de şaşar ürkerdik. Kaçak yaşadığımız o 1981 yazında, uzak, ıssız bir sahilde, dev dalgaların yaladığı kumların üzerinde sevişirken, içimdeki duygu ırzına geçme isteğiydi. Her şey çabucak, hoyrat, neredeyse sevgisiz olup bitmişti. O anda sen ya da başka bir kadın önemli değildi. Çıplak vücutlarımıza yapışan kumları silkip denize doğru koşarken, senden özür diledim. Zevk almadığımı söyleyemem dedin. Her kadının içinde, en derinlerde bir yerde, cinsellikle şiddetin buluştuğu bir nokta vardır. Binlerce yıllık erkek egemen toplumun bir kalıntısı belki de. Sonra hüzünlü bir sesle ekledin. Üstelik önümüzdeki günlerde başıma gelebilecekler için hazırlıkta sayılır.